Ayrım 31, Yanlış Yol, Henrik Mankell, sayfa 394. Thuren'in yanından ayrılarak toplantı odasına gitti. Danışmanın önünde Hanson bir gazeteciyle konuşuyordu. Wallander bu gazeteciyi daha önce bir yerlerde görmüştü. Ulusal akşam gazetelerinden birinde yazıyordu ama hangisinde yazdığını hatırlayamamıştı. Hanson'un gazeteciden kurtulmasını bekledikten sonra toplantı odasının kapısını kapadılar. Hanson yerine oturur oturmaz Wallander'e söz verdi. Wallander tam sözüne başlamak üzereyken Per Ockeson içeri girdi ve Ekholm'in yanına geçip oturdu. Wallander kaşlarını kaldırarak ona soru sorarcasına baktı. Ockeson başını salladı. Wallander bunun Louis Fredman'la ilgili bir haber olduğu anlamına geldiğinin farkındaydı. Çok meraklanmasına karşın sözü Carlman'ın kızının tedavisiyle ilgili son haberleri verecek olan Ann-Britt Höglund'a bıraktı. Doktorlar genç kızın artık komadan çıktığını söylemişlerdi. 24 saat içerisinde genç kızla konuşabileceklerdi. Höglund'la Wallander'in hastaneye birlikte gitmelerine ve genç kızla konuşmaları kararına kimse karşı çıkmadı. Wallander bunun hemen arkasından hiç zaman yitirmeden yanıtlanmayan sorularının listesini arkadaşlarına sundu. Her zamanki gibi hazırlıklı olan Nüberg laboratuvar sonuçlarını açıklayarak birçok boşluğu doldurdu. Ama uzun bir tartışma açabilecek heyecanlı bir bilgi yoktu ellerinde. Konuşmalarının çoğu hepsini zaten üç aşağı beş yukarı çıkardıkları sonuçları onaylayan noktalardı. Grubun dikkatini çeken tek şey Bjorn Fredman'ın giysilerindeki belli belirsiz yosun kokusuydu. Bu da Fredman'ın ölmeden önce deniz kıyısında olduğunu gösteriyordu. Wallander bir an için düşündü. Yosun kokusu nereden geliyordu diye sordu. Nüberg notlarına baktı. Spor ceketinin arkasından. Deniz kenarında bir yerde öldürülmüş olabilir dedi Wallander. Hatırladığım kadarıyla o akşam hafif bir esinti vardı. Eğer rüzgarla birlikte dalga da çıkmışsa çığlıkların duyulmaması son derece doğal. Cinayet kumsalda işlenseydi kum izleri bulurduk diye atıldı Nüberg. Belki bir teknede ya da kayıkta işlendi diye fikrini belirtti Svedberg. Ya da rıhtımda dedi Höglund. Soru havada asılı kalmıştı. Rıhtımlarda demirli tekneleri ya da kayıkları incelemek olanaksızdı. Wallander deniz kenarında oturanlardan gelebilecek ipuçlarına özellikle dikkat etmeleri gerektiğini stajyer polislere söylemeliyim diye geçirdi aklından. Sonra da sözü Ockeson'a verdi. Louis Fredman'la ilgili bazı bilgileri toplamayı başardım dedi. Bu bilgilerin son derece gizli olduğunu ve soruşturma ekibi dışında kimsenin bilmemesi gerektiğini belirtmeye gerek duymuyorum. Ağzımızı açmayacağımıza söz veriyoruz dedi Wallander. Louis Fredman, Lund'daki St. Lars Hastanesi'nde diye sürdürdü konuşmasını Ockeson. 3 yıldan fazla bir zamandan beri de oradaymış. Doktorlar akıl hastası olduğunu söylüyorlar. Konuşmuyormuş, bazen hiç yemek yemiyormuş ve gelişme belirtileri göstermiyormuş. 17 yaşındaymış, çok da güzel bir kızmış, resmini gördüm. Tüm ekip soluğunu tutmuş onu dinliyordu. Akıl hastalıkları öyle birdenbire ortaya çıkmaz, mutlaka bir nedeni olmalı dedi Ekholm. 9 Ocak 1991 Cuma günü hastaneye yatırılmış dedi Ockeson notlarına baktıktan sonra. Eğer bana anlatılanları doğru anlamışsam genç kızın hastalığı bulutsuz masmavi bir gökyüzünde aniden patlayan bir şimşek gibi kızcağızı vurmuş. Eve bir hafta gitmemiş, okulda da çok ciddi sorunlar yaşadığı saptanmış ve genellikle de okula gitmiyormuş zaten. Uyuşturucu aldığına ilişkin bazı belirtiler de varmış. Ama sert ilaçlar kullanmıyormuş. Genelde amfetamin türünde ilaçlar alıyormuş. Belki zaman zaman kokain de kullanmış olabilir. Bir gün onu kendinden geçmiş bir halde Pildam Parkı'nda bulmuşlar. Yarası var mıymış diye sordu anlatılanları dikkatle dinleyen Wallander. Bana verilen rapora göre hayır, yokmuş. Onunla konuşamayacağız dedi ama ben mutlaka genç kızın bedeninde yara ya da çürük olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Onu parkta bulan kişiyle konuşmak istiyorum. Bu 3 yıl önceydi dedi Ockeson ama o kişileri bulabileceğimizi sanıyorum. Malmö cinayet masasından Forsfeld'le konuşacağım diyerek konuşmasına devam etti Wallander. Eğer onu Pildam Parkı'nda kendinden geçmiş bir şekilde buldularsa mutlaka olaya üniformalı bir polisle karışmış olmalı. Dosyalardan birinde bir rapor olmalı.
Neden yarası ya da çürüğü olup olmadığını soruyorsun dedi Hanson.
Kafamdaki resmi tamamlamak istiyorum diye karşılık verdi Wallander. Louis Fredman konusunu bir kenara bırakarak diğer konuları tartışmaya başladılar. Eckhorn bilgisayarların tüm soruşturma verileri üzerindeki çalışmalarını ve bu çalışma sonucunda öldürülenlerin arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmasını beklediğini belirttiğinde Wallander yardım alma konusunu gündeme getirdi. Hanson, Malmö'lü bir polisin bir süreliğine kendileriyle birlikte çalışması konusunda ilçe emniyet müdüründen olumlu yanıt almıştı. Bu polis öğle saatlerinde üst tatlı olacaktı.
Kim geliyor diye sordu o ana kadar hiç konuşmayan Martinson.
Sture Holmström diye karşılık verdi Hanson.
Tanımıyorum dedi Martinson.
Gelecek polisi hiçbiri tanımıyordu. Wallander polisle ilgili bilgi almak için Forsfeld'i arayacağını söyledi. Sonra da o kez ona döndü.
Ekstra desteğe ihtiyacımız olup olmadığını saptamalıyız diye söze başladı Wallander. Bu konudaki genel görüşle herkesten görüşünü bildirmesini istiyorum. Böylesi bir desteğin çalışmalarımızın kalitesini arttıracağına kuşku duymama karşın yine de istekleriniz doğrultusunda davranacağım. Soruşturmamızın hızının kesilmesinden korkuyorum. En azından kısa dönemde ama yine de düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum.
Martinson'la Svedberg ekstra desteğin çalışmalarına yararlı olacağı görüşündeydiler. Öte yandan Höglund, Wallander'in yanında yer alırken Hanson'la Eckholm ise çekimser kalmışlardı. Wallander yeni bir sorumluluğun omuzlarının üstüne çöktüğünü hissediyordu. O kez son konuyu birkaç gün daha ertelemelerini önerdi.
Eğer bir cinayet daha işlenirse yardım istememiz kaçınılmaz olur dedi ama şimdilik çalışmalarımızı bu şekilde sürdürelim.
Saat 10'da toplantı sona erdi. Wallander odasına gitti. Cumartesi gününden beri kendisini yiyip bitiren endişe duygusu geçmişti. Herhangi bir ilerleme olmamakla birlikte başarılı bir toplantı yapmışlardı. Enerjilerinin yüksek ve azimlerinin her zamanki gibi güçlü olduğunu göstermişlerdi. Wallander Forsfeld'i aramaya hazırlanırken Martinson içeri girdi.
Aklıma bir şey geldi dedi Martinson kapıya yaslanarak.
Wallander arkadaşının sözüne devam etmesini bekledi.
Louis Friedman parkta serseri mayın gibi yürürken bulundu dedi Martinson. Kolza tarlasında koşan kızla arasında bir benzerlik olduğunu düşünmeye başladı.
Martinson haklıydı. Farklı olmakla birlikte evet aralarında bir benzerlik vardı.
Haklısın dedi.
Ne yazık ki aralarında bir ilişki yok.
Evet ama aynı zamanda da garip dedi Martinson.
Hala kapının yanında duruyordu. Bu kez doğru tahmin yaptın.
Wallander başını evetlercesine salladı.
Biliyorum dedi. Anbrit de bildi.
Bindiği paylaşacaksınız.
Bundan sonraki maç ne zaman?
Öğrenince sana haber veririm diyerek odadan çıktı Martinson.
Wallander Malmö'yü aradı. Telefonun bağlanmasını beklerken açık pencereden dışarıya baktı. Böyle güzel bir havada onlar nelerle uğraşıyorlardı. Forsfeld'in sesini duyunca da yazla ilgili tüm düşüncelerini bir kenara attı. Hoover akşam 9:05 geçe Bodrum'dan çıktı. Siyah ipekli kumaşın üstünde pırıl pırıl duran baltaların arasından uygun baltayı seçebilmek için uzunca bir zaman harcamıştı. Sonunda o güne kadar hiç kullanmadığı en küçük baltayı almaya karar vermişti. Baltayı deri kemerinin arasına soktu ve kaskını başına geçirdi. Yine her zamanki gibi yalın ayaktı. Odadan dışarı çıkıp kapıyı arkasından kilitledi. Akşam olmasına karşın hava hala çok güzeldi. Haritada özenle seçtiği yollardan mobiletiyle geçti. Yolculuğu 2 saat sürecekti. Hedefine 11 civarında varacağını hesapladı. Planlarını bir gün önce değiştirmişti. Ülkeden ayrılan adam birdenbire geri dönmüştü. Hoover adamın yeniden yolculuğa çıkma riskini almamaya karar vermişti. Geronimo'nun yüreğinin sesini dinlemişti. Göğsünün içindeki davulların ritmik sesi beklediği mesajı iletmişti ona. Beklememeliydi. Bu fırsatı kaçırmamalıydı. yaz havasını içine çekti. Sol tarafında Danimarka kıyılarıyla denizde seyreden gemilerin ışıkları yanıp sönüyordu. Kendini hafiflemiş ve alabildiğine mutlu hissetti. Kız kardeşinin çevresini saran sisten kaçıp kurtulmasına yardım edecek son özveride de az sonra bulunacaktı. Kız kardeşi yazın bu güzel günlerinde yaşama yeniden dönecekti. Kente geldiğinde saat 11'i geçiyordu. 15 dakika sonra büyük villanın yanındaki sokakta mobiletini durdurdu. Villa bahçe içindeydi ve evin etrafında uzun ve bakımlı ağaçlar vardı. Aracı sokak lambalarından birinin direğine dayayarak zinciriyle bağladı. Karşı kaldırımda yaşlı bir çift köpeklerini gezdiriyordu. Kaskını çıkarıp sırt çantasına koymak için çiftin gözden kaybolmasını bekledi. Loş sokakta büyük bir futbol sahasına bakan bahçeye doğru koştu. Sırt çantasını çimlerin arasına gizledi, sonra da çalıların arasında bir süre önce kendine açtığı deliğe doğru yaklaştı. Çalılar kollarıyla bacaklarına batıyordu ama aldırmadı. Geronimo asla zayıflık göstermezdi. Kız kardeşinden aldığı kitapta yazdığı gibi onun kutsal bir görevi vardı ve bu görev tüm gücünü kullanmasını gerektiriyordu. Bahçeye girmişti. Artık canavara daha önce hiç olmadığı kadar yakındı. Villanın alt katları karanlıktı ama üst katta ışık vardı. Kız kardeşinin bir zamanlar burada bu canavarla birlikte olduğu düşüncesi öfkesinin artmasına neden olmuştu. Kız kardeşi ona evi tarif etmişti. O da bir gün bu evi yakmaya karar vermişti ama henüz değil. Dikkatli evin duvarına koşarak atladı ve daha önce menteşelerini gevşettiği bodrum penceresini yavaşça açtı. İçeri girmesi kolay olmuştu. Burasının elma mahzeni olduğunu biliyordu. Odanın içi ekşi ekşi elma kokuyordu. Soluk almaktan çekinerek etrafı dinledi. Evin içinde derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Yavaşça mahzenin merdivenlerini çıkmaya başladı, büyük mutfağa girdi. Hala evde çıt çıkmıyordu. Yalnızca belli belirsiz su sesi duyuluyordu. Fırını çalıştırıp kapağını açtı, sonra en üst kata çıkan basamakları tırmanmaya başladı. Kemerinin arasına sıkıştırdığı baltayı eline aldı, son derece sakindi. Banyonun kapısı aralıktı. Koridorun karanlığında az sonra öldüreceği adam gözüne ilişti. Adam banyo aynası önünde durdu, yüzüne krem sürdü. Hoover aralık banyo kapısından içeri süzüldü, bekledi. Adam banyonun ışığını söndürünce baltayı kaldırdı, tek bir darbe indirdi. Adam banyonun önündeki küçük havlunun üstüne ses çıkarmadan düştü. Baltasıyla adamın kafa derisinden bir parça keserek cebine attı. Sonra da onu basamaklardan aşağıya sürükledi. Adamın üstünde pijaması vardı ve onu sürüklerken pijamasının altı aşağıya kaymıştı. Cesede bakmamaya özen gösterdi. Adamı mutfağa kadar sürükledikten sonra cesedin başını kapısı açık olan fırının içine soktu. Sokar sokmaz da adamın yüzüne sürdüğü kremin kokusunu duydu. Geldiği gibi sessizce evden çıkıp gitti. Şafakla birlikte kafa derisini kız kardeşinin penceresinin altına gömdü. Geriye bir kurban daha kalmıştı. Son kafa derisini de gömecekti, sonra da bu işi bitecekti. Kendisini nelerin beklediğini düşündü. Uyurken göğsü derin soluklarla inip kalkan adamı. Kanepede karşısında durup yapması gereken kutsal görevine ilişkin hiçbir şey anlamayan o adamı. Yan odada uyuyan kızı da öldürüp öldürmemeye henüz karar vermemişti. Ama şimdi dinlenmesi gerekiyordu. Gün ışımaya başlamıştı. Ertesi gün son kararını verecekti. 31. ayrımın sonu. Sayfa 402.